Atatürk'ten, Atakürt'e, kurucu önder kavramı ve ırkçılık batağı. Sayın Devlet Bahçeli'nin, hem de rahmetli Alparslan Türkeş'in mezarı başında, çocuk, kadın, yaşlı, sivil, asker 50 bin masumun kahpece katlinden sorumlu terörist başı Abdullah Öcalan için, kurucu önder sıfatını kullanması, sivil ve siyasi PKK olan, sırf DEM Partisi yöneticilerinin övgüsüne ve rağbetine mazhar olmak gibi basit ve fasit gayelerden ziyade, bize göre, ırkçılık saplantısındaki kesimleri uyarmak amacını taşımalıydı. Merhum Alparslan Türkeş'in kızı ve İyi Partili Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in, bebek katiline yönelik bu sözler ve benzetmelerin, hem de babamın mezarı başında yapılması, onun aziz hatırasına en büyük saygısızlıktır. Babam yaşarken onun yüzüne karşı bu benzetmeleri asla yapamayacak ve huzurundan kovulacak olanların, şimdi bu talihsiz sözleri onun mezarı başında söylüyor olmaları, aslında herkesin ayarını ortaya koymaktadır, anlamındaki itirazları üzerinde durmak lazımdı. Ardından Yıldırım Tuğrul Türkeş'in bu konudaki uyarıları da anlamlıydı. 6 Haziran 2025 tarihinde, Devlet Bahçeli'nin konuşmasındaki ifadeleri içlerine sindiremeyen, MHP yandaşı Bengü Türk TV ve Türk Gün Gazetesi, Abdullah Öcalan'a yönelik kurucu lider benzetmesine sansür uygulamış ve metinden çıkarmışlardı. Ama, mızrak çuvala sığmamıştı ve tüm ülke APO'ya yönelik bu benzetmeler ve yüceltmelerle sarsılmıştı. Yani Sayın Bahçeli, açıkça Abdullah Öcalan eşkıyasını Kürt devletine giden yolun kurucu lideri, yani Atakürt'ü ilan edip çıkmıştı. Yaklaşık 100 yıldır kurucu önder sıfatı, haklı olarak, şanlı milli mücadelemizi başlatmış ve başarmış, ardından Cumhuriyeti kurmak uğruna bütün tepkileri göze almış ve yılmamış olan Mustafa Kemal için kullanılmıştı. Ama şimdi siz kalkar da 50 bin kişinin katili, ülkenin 40 yılda 3 trilyon dolar kaybının ve geri kalmasının müsebbibi bir şahıs için, kurucu lider vasfını kullanıp onu aklamaya ve meşrulaştırmaya kalkışırsanız, elbette bunun altında başka şeyler aranırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderine ait ve layık olan, Atatürk deyimine nazire yapılmış gibi. Sözde, Kürt devletini amaçlayan, şeytani hareketin kurucu lideri Abdullah Öcalan anarşistine, Atakürt sıfatı yakıştırılırsa, yarın birileri tarafından, din istismarcısı ve milli görüş davasının inkarcısı, o gömleği çıkardığını kendisi açıklamıştı, Sayın Tayyip Erdoğan'a, Ataport, Portport sığınılan liman yaftası yapıştırılırsa, düne kadar hakaret ettiklerine bugün hürmet eden Sayın Bahçeli'ye, Atakürt demeye kalkışırlarsa, bu işin sonu nereye varacaktı? Biz, suizandan sakınıp hüsnüzanla yaklaşarak, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu benzetmesinin, ey Türk veya Kürt ırkçıları, her kesim ve kavim, kendilerinin lideri sandıkları, aslında dış güçlerin boyunlarına yular takıp kullandıkları şahısları, böyle kutsamaya ve putlaştırmaya kalkışırsa, ortada millet diye bir olgu kalmayacak ve devletin temelleri sarsılacaktır. Artık bu gafletten uyanın ve vahdet mayamız olan İslam'a sarılın mesajı olarak yorumlamaktayız. Rahmetli Erbakan hocamıza, bu Erdoğan ve AKP'liler, sizin eski talebeleriniz, bunları kıskandığınız için mi bu denli ağır eleştiriler yöneltmektesiniz, diye soranlara, size bir kez daha hatırlatıyorum. Ben asla kıskandığım için değil, bunlara şefkatle yaklaştığım ve acıdığım için bu uyarıları yapmaktayım. Bunlar, biz Müslüman insanlarız, hiç Siyonizme ve İsrail'e hizmetkarlık yapar mıyız iddiasındadır. Oysa, Siyonizm şeytanlıkta öylesine ustalaşmıştır ki, hadi oradan be kardeşim, ben hiç Siyonizme hizmet eder miyim, marşını söyleterek, sana Siyonizmin işbirlikçi ordusunda talim yaptırır. Bakınız, Haimnahum Haham'ının doktrin kurallarının hepsini bu AKP iktidarı aynen uygulamaktadır. 1. Bu milleti işsiz bırakacaksınız. 2. Böylece açlığa mahkum hale sokacaksınız. 3. Faizli dış borca batırıp, esir konumuna taşıyacaksınız. 4. İsmen ve resmen değil, ama fikren ve fiilen, İslam dininden, ahlaki ve manevi değerlerinden uzaklaştıracaksınız. 5. Bu milleti, parti, ırk, mezhep ve sağ-sol temelli kışkırtıp ayrıştıracaksınız. 6. Bu parçaları birbirleriyle boğuşturacaksınız. 7. En sonunda bu zayıflamış parçaları küçük lokmalar halinde yutacak ve Türkiye'yi Büyük İsrail'e eyalet yapacaksınız. Elbette merak ediyoruz. Bunların hepsini AKP iktidarı yaptı mı? Yaptı. Sayın Bahçeli uzun yıllar, bu tahripçi tavrından dolayı, Sayın Erdoğan'ı şiddetle ve hiddetle kınadı mı? Kınadı. Sayın Bahçeli, Erdoğan ve ekibinin, rahmetli Erbakan'a hıyanetleri ve belli odaklarla işbirliğine girişmeleri karşılığı iktidara taşındığını haykırdı mı? Haykırdı. Peki şimdi soralım. A. O zaman mı, Sayın Bahçeli Erdoğan'a iftira atmaktaydı. B. Yoksa şimdi mi kendisi de aynı odakların tuzağına kapılmıştı? Sayın Devlet Bahçeli, 5 Temmuz 2014'te yaptığı basın toplantısı açıklamasında, Türkiye, hiçbir izan ve vicdan sahibinin, inkar ve ihmal edemeyeceği kadar, sıkıntılı ve sarsıcı gelişmelere sahne olmaktadır. Bizi var edip millet kılan ve geleceğe taşıyan tüm milli ve manevi değerler, sorgulanmaya ve sarsılmaya çalışılmaktadır. Türkiye bu, AKP iktidarında, her cephede zayıflayıp kayba uğramakta ve her hususta geri kalmaktadır. Bu tespitlerimiz, siyasi bir gayenin değil, bizzat gerçeğin tercümanlığıdır. Giderek yoğunlaşan ve çok tehlikeli boyutlara ulaşan iç ve dış sorunlarımızın asıl suçlusu ve sorumlusu bu Erdoğan iktidarıdır. Buyurmuşlardı ve bunlar haklı çıkışlardı. Irkçılık, kendi kavminin, diğer kavimlerden ve halk kesimlerinden daha üstün, daha özgün, daha seçkin ve yetkin yaratıldığı ve daha değerli, daha öncelikli, daha becerikli yeteneklerle donatıldığı inanç ve iddiasında bulunmaktır. Bu temelsiz düşünce, önce Allah'a iftiradır, onun kullarını adil ve eşit yaratmadığı ithamıdır ki, elbette asılsız ve alakasızdır. Evet, insanın kendi kavmini, mensubiyetini, ailesini, yakın çevresini, dilini, geleneklerini benimsemesi ve sahiplenmesi, fıtri, doğal ve normal bir yaklaşımdır. Kendi ülkesini, milletini ve devletini sevmek ve yüceltmek gayreti gütmek de elbette doğru ve değerli bir amaçtır. Ama Siyonist Yahudiler gibi, kendi ırkını efendi, başkalarını köle gören ve onların temel insan haklarını gözetmeyen düşünceler ise, şeytanlık damarıdır, safsata ve sapkınlıktır. İblis kıssası ve ırkçılık. Irk kelimesi Arapçada, kök, bitkinin gövdesi, yaprağın sapı, damar, asıl, irsi özellik, nesep, menşe, ata ve kafa gibi anlamlara gelmektedir. Arap edebiyatında ise, ırk kelimesi, soy üstünlüğü ve asalet anlamlarında kullanılmaktadır. Türkçede ise, aralarında kan bağı bulunan, aynı soydan gelen büyük insan toplulukları, ırk kelimesiyle tanımlanır. Benzer manada, nesil, nesep, zürriyet, soy ve sülale gibi başka kelimeler de kullanılır. Irkçılık damarı ve asabiyet kavramı. Arap cahiliyesinde, aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabaların oluşturduğu topluluğa asabe denilmektedir. Bu topluluğun bütün fertlerini birbirine bağlayan ve herhangi bir dış tehlikeye karşı bütün topluluk üyelerinin harekete geçmesini sağlayan birlik ve dayanışma ruhuna da asabiyet denilmektedir. Asabiyet çağdaş bir kavram olan ırkçılığın anlam genişliğinden uzak olup, genellikle kabilecilik çerçevesinde bir içerik taşımaktadır. Hazreti Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, ırkçılığı şöyle tanımlamıştır. Vasile bin Eska radiyallahu anın, kızı babasını, şöyle derken işittiğini anlatıyor. Resulullah, sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulullah, ırkçılık nedir diye sordum. Şöyle buyurdular, zalim de olsa, kendi kavmine arka çıkmandır. Ebu Davud. Irkçılığı daha iyi anlayabilmek için İblis kıssasını mercek altına alalım. İlk ırkçılığı şeytan başlatmıştır. Yaratılış özelliğiyle ilk üstünlük taslayan, kovulmuş ve lanetlenmiş olan şeytandır. Bu anlamda şeytan, ırkçılığın öncüsü sayılır. Nitekim, ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır. Allah ona dedi, sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan neydi? İblis, dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Çünkü, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın, üstünlük benim hakkımdır demeye yeltendi. Not, şeytan bu kıyasında da yanılıvermişti. Çünkü toprak, her bakımdan ateşten daha yararlı ve hayırlı bir nesneydi. Araf 12. İblis kendisinden sonra geleceklere böyle kötü bir çığır açmıştır. İblisi ırkçılığa iten ise işte bu yanlış kıyastır. İbni Abbas radıyallahu anh şunları aktarmıştır. İlk kıyas yapan iblistir ve yanlış kıyas yapmıştır. Buna göre her kim dinde yalnızca kendi görüşüne dayanarak kıyas yapacak olursa veya ırkçılık taassubuna kayarsa, o şeytanın yolundadır. Evet, müminlerin düşmanı olan şeytan, ateşin çamura üstünlüğünü iddia ederek yanılmıştır. Her ne kadar her ikisi de yaratılmış ve cansız olmak bakımından aynı derecede bulunsalar bile, çamur, dört bakımdan ateşten daha üstün sayılmaktadır. Irkçılığın çelişkileri sırıtmaktadır. 1. İnsanı yaratan Allah-u Teala'dır. İnsanın hangi ırktan olacağı hususunda, kendi tercihi ve çabası bulunmamaktadır. ırkımızı belirleyemediğimiz gibi, soyumuzu, aşiretimizi ve ailemizi de biz belirleyemeyiz. Bu bağlamda gerçekleşmesinde, hiçbir katkımızın olmadığı bir şey ile övünmenin mantıklı, hiçbir tarafı olamaz. Burada, din kardeşliğinin, kavmiyetçilikten üstünlüğü de ortaya çıkmaktadır. Çünkü insan, dünyaya geldikten sonra özgür iradesiyle dilediği din ve düşünceye katılır. Binaenaleyh insan, iradesiyle tercih ettiği bu mensubiyet ile övünmesi hakkıdır. Ama tercihi kendisine ait olmayan ırkla övünmek, anlamsız ve tutarsızdır. 2. İnsanoğlunun yaratılış aslı ortaktır. Hadisi şerifte de belirtildiği üzere, Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Siz hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Tirmizi. 3. O halde bir aslın farklı kollarının üstünlüğü boş bir iddiadır ve kanıtsızdır. Çünkü herkes Adem'dendir ve yaratılış bakımından aynıdır. 4. Kozmopolit halkların birbirine karıştığı yerlerde, özellikle saf bir ırk bulmak imkansızdır. Günümüzde kendini üstün bir ırka nispet edenler şayet, 10 kuşak geri gitseler, asıllarının kimlere dayandığını anlayınca şaşıracaklardır. Bu belirsizlik, üstünlük iddiasının geçersizliğine bir başka kanıtıdır. 5. Bütün ırkların, üstünlük iddiasında bulunması halinde ortaya çıkacak sonuçlar da, bu düşüncenin çarpıklığını ortaya koymaktadır. Bunun neticesinde ırkının üstün olduğu iddiasında bulunan herkes, diğerlerinden itaat ve bağlılık istemeye kalkışacak ve bu da, dünyada sonu gelmeyen savaşlara yol açacaktır. Meşru olan, müsbet milliyetçilik anlayışıdır. İslam, meşru ölçüler içerisinde olmak kaydıyla, kişinin kendi kavim ve kabilesini sevmesini ve ilgi göstermesini olumlu saymıştır. Dinimiz tarafından yasaklanan ise, kendi ırkını, diğer ırklardan üstün ve ayrıcalıklı görerek, soyunu ve nesebini övünç kaynağı kılmaktır. Kavmini, ülkesini, devletini sevmekle, ırkçılık davası gütmek farklıdır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam'a, ya Resulullah, kişinin kendi kavmini sevmesi ırkçılık sayılır mı, diye sorulmuş ve o, hayır. Lakin ırkçılık, kişinin kendi kavminin haksız davranışına arka çıkmasıdır ve kafir zalim atalarıyla gururlanmasıdır, İbn-i Mace şeklinde cevaplamıştır. Her insan kavmini ve kabilesini sever, onların başarılarıyla gurur duyar, onlara iyilik ve ihsanda bulunur. Çünkü bu, insanın fıtratında olan bir duygudur. Mekke'den ayrılarak Medine'ye hicret etmek zorunda kalan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yıllar sonra Mekke'nin fethinde, ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın arzının en hayırlısı ve bana, Allah'ın arzının en sevimlisisin. Senden çıkarılmış olmasaydım, vallahi seni terk etmezdim. Tirmizi, buyurarak doğup büyüdüğü beldeye duyduğu sevgiyi ve vatan hasretini açığa vurmuştur. Evet, İslam, ırkçılık anlayışını yasaklamış, ancak kişinin soy ve akrabalarıyla ilişkisini kesmesine ise karşı çıkmıştır. Sıla-i Rahim anlayışına sahip olan dinimiz, akrabaya iyilik ve ihsanda bulunmayı teşvik etmiş, yakınlarıyla bağlarını koparanları ise kınamıştır. Kişinin kendi milletini ve kabilesini sevmesini meşru kabul eden ve, sizin en hayırlınız, günaha girmemek şartıyla yakınlarına, yurduna ve toplumuna, arka çıkanınızdır. Ebu Davud buyuran Hazreti Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin kendisini, öz babasından başkasına nispet etmesini ve onlardan olmadığı halde, kendisinin başka bir kavme mensup gibi göstermesini, müşriklere ve ehli kitap kâfirlere özenmesini de soysuzluk saymıştır. Bununla birlikte, kişinin kendi akrabalarına, kabilesine veya aşiretine körü körüne arka çıkmasını veya haksız ve ahlaksız da olsalar, kabilesine aşiretine mensup insanları kayırmasını yasaklamıştır. Irkçılığın alametleri şunlardır. Bir kişinin kendi kavmini üstün sayması veya başka kavimleri küçük görmesi ve hafife almasıdır. İki kişinin haksız olduğunu bildiği halde, kendi kavminin yanında olması ve onları savunmasıdır. Konuya ilişkin Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Irkçılık, kişinin zulümde ve kötülükte bile kavmine yardım etmesidir. Müslim. 3. Irkçılık. Kişinin müşrik ve zalim atalarıyla övünmesi ve gururlanmasıdır. Bu hususta Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethinde insanlara bir hutbe vererek şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Allah, cahiliye devrinden kalma, kibir ve böbürlenmeyi, babalar ve atalarla övünmeyi sizden kaldırmıştır. İnsanlar sadece iki gruptur. Ya takva sahibi bir mümin, yahut da fısku fücur sahibi bir bedbahttır. Siz hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Şu husus, iyice bilinmeli ki, bazı kimseler, ya küfür ve kötülükleri yüzünden cehennemin kömürlerinden bir kömür olan bir toplulukla övünmekten vazgeçerler, ya da Allah nazarında, burnuyla pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha değersiz olurlar. Tirmizi, ırkçılığın neticeleri ise şunlardır. 1. Bir kimse ırkçılık güderek yaşarsa, sonunda cahiliye inancı üzere öleceği uyarılmıştır. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Kim ırkçılık propagandası yaparak veya kabileciliğe, ırkçılığa destek olarak yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Müslim. 2. Irkçılığa çağıran ve İslam ümmetinden gıcık alan kimse, İslam'ın onurundan ve huzurundan mahrum kalır. Hazreti Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır. Irkçılığa çağıran, bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan, bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen de bizden değildir. Ebu Davud. Irkçılığın toplumsal tahribatları. İnsanlık tarihinin başından itibaren ortaya çıkan savaşların kökeninde, gerek maddi gerekse manevi yönden, kendilerinin başka kavimlerden üstün ve seçkin oldukları düşüncesi yatmakta ve ait olduğu ırkıyla övünüp, diğer insanları aşağı görmek de, savaşların sebeplerinden birini oluşturmaktadır. İslam inancı ve ahlakı ise, her zaman, hakkın ve haklının yanında olmayı şiar edindiği için, aynı soydan veya ulustan olsa dahi, haksızlık ve ahlaksızlık yapan kişilere destek çıkılamayacaktır. Asabiyet ve ırkçılık davası gütmek, şeytanın adımlarını takip edip, İslam'ın açtığı kutlu yoldan sapmaktır. Irkçılık, ümmeti felakete götürecek ve tefrikaya sürükleyecek davranışlar arasındadır. Irkçılık hastalığından kurtulmanın yollarını, dinimiz bize açıklamıştır. Nitekim Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ashabın zihin dünyasına üstünlüğün ancak takvada olacağını yerleştirmeye çalışmıştır. Âlemlere rahmet olarak gönderilen, Hazreti Peygamber aleyhisselam veda hutbesinde, şöyle buyurmuşlardır. Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. İbni Hanbel, yani bize düşen, müsbet milliyetçilik yapıp, kötülüklerden sakınarak hayırda yarışmaktır. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de de, ey insanlar, gerçekten biz sizi, bir erkek ve bir dişiden yarattık, Hazreti Adem'le, Hazreti Havva'dan türetip çoğalttık ve birbirinizle kolaylıkla tanışmanız ve farklı yetenek ve faziletlerinizden yararlanmanız için sizi değişik kavimler ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız, kerim ve değerli sayılanınız, ırk ya da soyca değil, takvaca kötülükten sakınma, iyilikte yarışma konusunda en ileride bulunanlarınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, habirdir. Hucurat, 13 şeklinde ifade edilmiştir. Allahu Teala katında, insanı değerli kılan ve onu ahiret saadetine ulaştıracak olan şey, ırkı, kabilesi veya ten rengi değil. Bilakis kişinin inancı, ahlakı, samimi çabası, yaşama tarzı ve hak yolda cihadıdır. Kim Allahu Teala'ya inanır, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınır ve iyi işler yaparsa ve yeryüzünde, hak hakim olsun diye çalışırsa, o insan daha üstün konumdadır. Nitekim Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, kimin ameli kendisini geri bırakırsa, nesebi, soyu sopu onu ileriye götüremez, Müslim buyurmuşlardır. Kıyamet günü insanlar, ırklarından veya kabilelerinden değil, inanç ve amellerinden sorgulanacaklardır. Vücutlarına, ırklarına, makam ve mallarına değil, kalplerine ve amellerine bakılacaktır. İnsanlar, Allahu Teala'nın huzuruna geldiklerinde, herkes kendi ameliyle baş başa kalacak, soy sopun hiçbir önemi kalmayacaktır. Böylece sura üfürüldüğü zaman, artık o gün, insanların aralarında soylar boylar, ırk ve nesep farklılıkları ve akrabalık bağları, kalmayacaktır ve birbirlerinin durumlarını soruşturamayacaklardır. Mü'minun, 101 ayeti bu hakikati hatırlatmaktadır. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, Ebu Zer radiyallahu anh'a yaptığı şu uyarıya kulak kabartalım. Annesinin ten renginden dolayı kınanan Bilal-i Habeşi, radiyallahu anh, Ebu Zer radiyallahu anh'ı şikayet ettiğinde, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Zer! Sen onu anasının ten renginden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki hala senin içinde cahiliye ahlakı bulunmaktadır. Buhari. Hazreti Peygamberimizin bu uyarısına kulak vererek, cahiliyenin bu çirkin ahlakından sıyrılıp, takva elbisesini kuşanmalı, küfür ve kötülükten sakınıp, hayırda ve iyilikte yarışmalıyız.